Tefsir Saati. Doktor Adem Ergül. Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati başlıyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Pek muhterem kardeşlerim, muhterem büyüklerim, Rabbimizin kelamını anlamaya çalışıyoruz. Gözümüz onunla buluşsun istiyoruz. Gönlümüz onunla buluşsun istiyoruz. Hayatımız Kur'an'la dirilsin istiyoruz. Ayet ayet Rabbimizin işaretlerini alimlerimizin, selef-i salihinin anladığı şekilde biz de anlamaya çalışıyoruz. Bugün Rabbimiz izin verirse Nisa suresinin 15. ayetinden itibaren devam etmiş olacağız. Nisa suresi birçok ilahi ahkamın içinde bulunduğu bir sure. Bir önceki bölümde miras konuları ele alınmıştı. Şimdi de gayrimeşru ilişkiler konusu gündeme alınıyor. Kur'an-ı Azimüşşan Rabbimizin kelamı hayatın her alanına yönelik mutlaka bir değerler sistemi koyuyor, bir nizam koyuyor. Neslin korunması önemli. Bunun için nesli koruma adına bir takım tedbirler alınıyor. Tarih boyunca insanlar çeşitli sapma noktaları ile karşı karşıya gelmişler. Bunların başında da cinsel arzularını doğru bir şekilde, Rabbimizin arzuladığı bir şekilde değil de daha nefislerinin istediği şekilde yerine getirmek suretiyle birçok sapkınlıklara, birçok dalaletlere, birçok fuhşiyata sebebiyet verilmiş ve tabiri caizse hayat kirlenmiş. Duygular kirlenmiş, ameller kirlenmiş. İslam da hepsini arıtmak için gelmiş. Tezkiye dediğimiz zihni arıtacak İslam, duygularımızı arıtacak, tertemiz kılacak, hayatı arıtacak. Bu bakımdan Yüce Rabbimiz hakkı izah etme, açıklama noktasında Allah hiçbir şeyden çekinmez diyor. Her şeyi açıklar. Açık açık ortaya koyar. İşte bugünkü ayetlerde de şimdi bu konularla ilgili mevzular gündeme geliyor. Estağfirullah. Vellati ye'tinel fahişete min nisaikum festeşhidu aleyhinne erba'aten minkum. Kadınlarınızdan diyor Yüce Rabbimiz fuhşiyata düşen çok çirkin işlerin içine karışanlar, gayrimeşru ilişkinin içine düşenler söz konusu olduğunda bu hanımlarla ilgili festeşhidu aleyhinne erba'aten minküm, içinizden, sizden, erkeklerden 4 tane şahit onlara getirin. Onların kötülüğe düştüğüne dair, fuhşiyata düştüğüne dair, gayrimeşru ilişkilerin içine düştüklerine dair böyle 4 tane şahit isteyin. فَاِنْ شَهِدُوا eğer bu getirdiğiniz şahitler onların böyle kötü yola düştüklerine dair şahitlik yapacak olurlarsa فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ onları evlere hapsedin, o kadınları diyor, evlerde tutun. حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ ölüm onları alıp götürünceye kadar اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا ya da Allah onlara bir çıkış yolu gösterinceye kadar onları evlerinizde tutun. Şimdi İslam toplumu inşa ederken, toplumu ıslah ederken her konuda olduğu gibi burada da bir tedricilik söz konusu. Mekke toplumunda herhangi bir ahkam gelmiyor, hüküm gelmiyor. O dönemde de kötü yollara düşen insanlar oluyor elbette. Onlara dair işte bunlara yüz sopa vurun ya da onları rejim edin tarzında bir hüküm inmiyor. Medine dönemi daha çok İslam'ın iktidar dönemidir. Müslümanların artık kendi otoritelerini sağladıkları bir dönemdir. O dönemde bu nevi cezai hükümler, hadler inmeye başlıyor. Çünkü toplum düzeni oluşacak. Toplumun yönetilmesi, toplumun sıhhatli bir şekilde tutulması sadece ahlaki kaidelerle, tavsiyelerle, nasihatlerle mümkün değil. Mutlaka müeyyide dediğimiz bir takım esaslar gerekiyor. İşte Kur'an da onları yavaş yavaş indiriyor. Bazı alimlere göre bu ayeti kerime bu kötü yola düşen ya da gayrimeşru ilişkilerin içine düşen, zina dediğimiz fiili işleyen kadınlara yönelik inen ilk ayeti kerime. Ve bunların evlerde hapsolunması, evlerde tutulması, toplumun içine salıverilmemesi ki bu fuhşiyat daha da yayılmasın diye. Ve Cenab-ı Hakk'ın ileride bunlar hakkında özel bir hüküm indireceğine de işaret ediliyor. Ya diyor ölünceye kadar tutun ya da Allah onlara bir çıkış yolu, kendileri hakkında bir yol gösterecektir. Bu yol nedir? Alimlerimiz diyorlar ki bu yol daha sonra Nur suresinde açıklanmıştır. Nur suresi 2. ayette Yüce Rabbimiz erkek olsun kadın olsun böyle kötü yola düşenlerin bekarlarına özellikle ayette bekar kaydı geçmiyor ama alimler açıklamalarından onun o şekilde olduğunu söylüyorlar. Birazdan o konulara girmiş olacağız. Onlara yüzer sopa vurulması gerektiğini Efendimiz'in hadisinde de evli olanlar bu işi yaparlarsa onların da rejim edilmesi gerektiğini açıklıyor. Diyorlar ki alimlerimiz Allah'ın onlara bir yol göstermesi budur diyorlar. Ya celde cezası yüz sopa ya da efendim rejim edilmesi evliyse. Bazı alimler diyorlar ki bu ayetin tefsirinde daha çok son dönemdeki müfessirlerimiz, son dönemde ortaya çıkan tefsirler bu görüşü daha çok benimsemişler. Bu görüşte önceki alimlerimizden de efendim aynı görüşte olanlar var. Burada diyorlar وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ buyurularak burada kadınlar hem cinsleriyle kendi kendileriyle buna bugün efendim bugünkü şeyde literatürde lezbiyencilik diyorlar. Kadın kadına tabiri caizse kötü yola düşmesi diyelim. Bu ayette bunlar hakkındadır. Dolayısıyla kadınlar kendi aralarında böyle bir efendim cinsel sapma diyelim. Cinsel sapma içinde bulunurlarsa bunlarla ilgili ceza budur diyorlar. Yani bu nevi hanımların velileri tarafından ya da kocaları tarafından bu çeşit bir sapkınlığa yöneldilerse evlerde tutulmaları ya da evli ise boşanacak, boşandıktan sonra ya bir başka erkekle efendim evlenecek, evlenip işte tevbe edip evlenip kendi halini ıslah edecek, o şekilde yoluna devam edecek. اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَب۪يلًا Allah onlara bir kendilerine bir yol açıncaya kadar ifadesi bunu da ifade eder diyorlar. Hallerini ıslah edecekler, tevbe edecekler, pişman olacaklar. Daha sonra da bir başka erkekle aile hayatı efendim kuracaklar. Bu şekilde yollarına devam edecek. Böyle bir ıslah yolu gösteriyor, buyuruluyor. Yani birinci anlamda böyle bir hani hanımların kendi aralarında böyle bir sapkınlık değil. Normal efendim erkeklerle kötü yola düşmeleri durumunda ilk inen ayettir diyorlar. Eğer bu manayı kabul edersek Nur suresindeki ayetle bu ayet nesholunmuştur hükmü alimler tarafından açıklanıyor. Fakat dediğim gibi son dönemdeki müfessirlerimiz özellikle Diyanet'in çıkardığı Hayrettin Karaman hocaların o heyet olarak çıkardıkları tefsirde tercih edilen görüş de gerek Süleyman Ateş Hoca'nın tefsirinde, gerekse diğer bazı yeni yazılan tefsirlerde bu ikinci görüş daha çok öne çıkmış, bu tercih edilmiş. Çünkü Kur'an'ın bir başka yerinde hani bu anlamda hem cinsleriyle kadın kadına ya da erkek erkeğe gayrimeşru bir yola sapanlarla ilgili herhangi bir başka yerde ayet yok. Bu ayetler onlarla ilgilidir diyerek bu konuyu buna tahsis etmiş oluyorlar. Dolayısıyla burada bir kapalılık söz konusu olmuyor. Bununla ilgili işte bir sonraki ayette de erkeklerle ilgili bir şey var. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا. Eğer diyor erkeklerden de iki erkek diyor sizin cinsinizden iki erkek böyle bir fuhşiyata düşecek olursa, böyle bir kötü yola düşecek olursa, böyle bir sapkınlığın içine düşecek olursa onlara eziyet edin. Sözle ve fiille onları adeta rezil edin diyor Cenab-ı Hak. فَآذُوهُمَا. Onları incitin. Bir şekilde onları sıkıştırın. فَاِنْ تَابَ. Şayet tevbe ederlerse bunlar ve aslaha ve hallerini düzeltirlerse فَاَرِضُوا عَنْهُمَا. Artık onlara böyle incitmekten vazgeçin. Onlardan yüz çevirin. Kendi hallerine bırakın. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا. Allah son derece tevbeleri kabul eden ve son derece rahmeti geniş olandır buyuruyor Rabbimiz. Gerçekten bu son dönemdeki müfessirlerin sanki görüşlerini teyit eder şekilde gelmiş oluyor bu ayetler. Bu da erkek erkeğe cinsel sapkınlık içine düşen kimselerle ilgilidir bu ayet. Bunlarla ilgili de böyle bir Yüce Rabbimizin çözüm mesajı var. Fakat bu eziyet nasıl olacak? Bunu içtihada bırakmıştır diyorlar. Bunu artık o toplumda onları bu işten vazgeçirecek eziyet tarzı neyse, öyle diyelim, onları incitme tarzı neyse, utanmıyor musunuz işte? Kimi insan olur hakikaten böyle bir sözden etkilenir. Ama kimisi olur, belki ona daha farklı eziyet yapmak gerekebilir, sıkıştırmak gerekebilir bu işten vazgeçmeleri için, tevbeye sürüklemek için onları, tevbeye yöneltmek için. Yüce Rabbimiz böyle bir yol öneriyor onlarla ilgili. Durum böyle olunca bu nevi sapkınlıkların içine düşen, gayrimeşru ilişkiler içine girenlerle ilgili 4 ayrı hüküm ortaya çıkmış oluyor. Birincisi, kadın kadına dediğimiz, buna sevicilik diyorlar. İşte başka isimleri de var. Bunlarla ilgili bunların cezası evlere hapsedilmektir. Allah onlara bir yol açması ve hallerini düzeltmeleri ve erkeklerle evlenmeleridir. Allah'ın yol açması bu demektir. İkincisi, erkek erkeğe böyle bir sapkınlık içine düşülürse bunlara da söz ve fiillerle eziyet edilecek ve bunlar maddi ve manevi olarak canları bir şekilde yakılacak, acıtılacak, incitilecek ve bu iğrenç fiili işlemekten vazgeçmeleri temin edilecek. Şayet tevbe ederlerse, hallerini güzelleştirirlerse de onlar üzerinde fazla artık ileri gidilmeyecek. Allah tevbeleri kabul edendir, rahmeti boldur diyerek onların tevbe etmeleri sağlanacak. Böyle bir yol var. Üçüncüsü, Nur suresindeki ayetle işte erkek ve kadın gayrimeşru bir ilişkinin içine girecek olurlarsa da, bunlar bekarlarsa bunlara yüzer sopa vurulacak. Celde deniyor bunu. Bunun da tabii İslam hukukunda birçok şartları var. Dersimiz böyle bir hukuk dersi olmadığı için ya da fıkıh dersi olmadığı için bu detayların hepsine girmeyeceğiz. Fakat bekarlara yüzer sopa Yüce Rabbimiz tarafından ceza olarak uygun görülüyor. Eğer evli ise bunlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'de işte bekarsa şöyle, evliyse böyle diye bir ayrım yok. Ama sünnet delili olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamaları, ondan sonraki Hulefai Raşidi'nin uygulamaları ve bu konudaki ortaya çıkan icma, yani alimlerin ortak görüşü neticesinde deniliyor ki evli kadın ve erkek böyle gayrimeşru bir yola düşerlerse de dördüncü esas olarak bunlar rejim edilecektir. Şimdi yine bazı alimler bu rejim konusunu son zamanlarda çok fazla böyle ileri geri konuşulduğu için belki Şöyle yaklaşımda bulunulmuş. Mesela Diyanet'in tefsirinde de, o Kur'an yolu tefsirinde de bu tercih edilmiş. Demişler ki, yüzer sopa vurulması tamam. Bu ayetin emrettiği bir şey. Recme gelince bu tazir cinsindendir demişler. Tazir cinsinden. Yani ne demek tazir cinsi? İslam devleti, İslam'ın hakim olduğu bir nizamda efendim toplumdaki suçların bir şekilde azaltılması, ortadan kaldırılması noktasında devlet başkanına, oradaki ehli hal ve akt dediğimiz oradaki ulema heyetine böyle bir yetki veriliyor. Bu yetki çerçevesinde bir takım suçlara bir takım cezalar öngörülüyor. Hocalar demişler ki bu rejim konusu bir tazir meselesidir. Yani devletin takdirine bırakılmış bir şeydir. İslam alimlerinin o dönemdeki o suça caydırma anlamında efendim öngörülen bir cezadır diyerek rejim cezasına böyle bir şey getirmişler. Böyle bir izah getirmişler. Ama bu izah cumhur-u ulema tarafından tabii dile getirilmemiş. Yani alimlerimizin kahir ekseriyeti, gerek müfessirlerimizin, gerek fakirlerimizin hemen hemen büyük çoğunluğu, çok azı müstesna, hepsi demişler ki evli erkek ve kadın, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri de bu noktada son derece sahihtir. Uygulama da sahabe neslinde ve Hulefai Raşidin döneminde gerçekleştirilmiştir. Ve bu konuda alimlerimizin de icması oluşmuştur. Rejim cezası vardır. Bunu kendi kafanıza göre yumuşatma yoluna gitmeyin tarzında efendim alimler görüş beyan etmişlerdir. Elbette bu bizim burada bu kısır ilmimizle, aciz bilgimizle şu daha doğru, şu daha eğri diye tabiri caizse doğru yanlış ayrımı yapacak değiliz. Ama şu kadarını söyleyebiliriz ki İslam had cezaları, bu nevi cezalar İslam'ın bir bütün halinde hakim olduğu, İslam'ın devlet halinde yaşandığı ortamlarda söz konusudur. Dolayısıyla İslam bir gün Müslümanlar böyle bir devletleri olursa her şeyi Kur'an ve sünnet esaslarına göre hayatlarını düzenleme fırsatı bulurlarsa o zamanki alimlerimiz ortaya çıkarlar ve derler ki zina ile ilgili efendim bu Rabbimizin açık beyanları şunlardır. Bunları bu şekilde uyguluyoruz. Şu konular da içtihada bırakılmıştır. Bugünkü toplumda, bugünkü sosyal ortamda bunların da şu şekilde olmasına uygun görüyoruz diye bir araya gelir, kararını verirler. O zaman da o karara bütün Müslümanların uyması farz olur. Dolayısıyla yani bugün bu konu bu şekilde kitaplarımızda olduğu şekliyle aktarmış oluyoruz. Bir sonraki ayet tevbe ile ilgili. İnnemet tevbetu alallahi lillezine ya'melune su'e bi cehale thumme yetubune min garib feulâike yetubullahu aleyhim ve kânallahu alîmen hakîmâ. Allah ancak şu kimselerin tevbesini kabul eder diyor ayet. Kimmiş onlar? Onlar cehaletle bir kötülük işlemiş olurlar. Burada cehaletle bir kötülüğü işlemek demek şu demek. Müfessirlerimiz buna dikkat çekiyorlar. Yani bilmeden bir kötülük işlemiş olurlar diye anlayan olduğu gibi ama sadece bilmeden demiyorlar. Cehalet kelimesi şu demek. İlmin zıttı değildir cehalet diyorlar. Kur'an'da kullanılan kavram olarak cehalet hilmin zıttıdır. Yani hilim aklı selimle hareket eden, edilen ve onun sonucunda ortaya çıkan davranış tarzı, tutuma hilim deniyor. Şöyle söyleyelim, bir şekilde aklı selimi örten insanın bazen öyle duyguları kabarır ki, öyle söyleyelim, bazen öyle gaflet gözünü bürür ki, bazen öyle şehveti tahrik eder ki, böyle öyle arzular, öyle günahların içine düşer ki, aslında onun günah olduğunu biliyordur. Ama nefsine hakim olamıyor bir anlamda. Nefsi kabarıyor. Efendim bu şekilde aklını örtecek derecede neredeyse gerek kinden oluyor bu bazen. Bazen gazaptan oluyor, sinirleniyor insan. Tepesi atıyor tabiri caizse. Bu anlamda buna kabalık diyelim biz buna. Kabalıkla diyelim. Haddi aşarak diyelim. Aklı selimi efendim aşan, tecavüz eden şekilde bir takım kötülüklerin içine düşerse diyor bir kimse, diyor Cenab-ı Hak, ancak bu kimsenin tevbesi nasıl kabul ediliyor? Böylelikle işlemiştir diyor kötülüğü. Normal şartlar altında değil de, belki onu helal kılarak değil de, helal görerek değil de, kendi kendine kandırarak değil belki, ama kendine sahip olamıyor diyelim. Kendine sahip olamadan bir kötülük işler. Bunu bu şekilde anlayalım. ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ Sonra da hemen pişman olur ve tevbeye yönelir. Bir kötülük işliyorsunuz. Eyvah diyorsunuz, ya ben ne yaptım? Diyorsun. O anda hemen içine bir ateş düşüyor. Hemen tevbeye yöneliyorsun. Ya Rabbi diyorsun. Yanıyorsun, yakılıyorsun. İçinde müthiş bir pişmanlık başlıyor. Ben nasıl yaptım bunu diyorsun. Ben nasıl düşerim böyle bir şeye diyerek böyle bir nedamet ateşi içini kavuruyor. Bir daha düşmem inşallah ya Rabbi diyorsun adeta. Hemen diyor tevbeye yönelir. Böylesi. Fe ulaike yetubullahu aleyhim. Allah böylelerinin tevbesini kabul eder. Tamam. Allah kulunu bilir. Hepimiz efendim bir şekilde bilerek ya da bilmeyerek diyoruz ya, bilerek ya da bilmeyerek böyle bir kötülüğün içine düşüyoruz. Böyle bir hatanın içine düşüyoruz. Nefsimize sahip olamıyoruz, düşüyoruz. Ama düşer düşmez, sanki bu bize tasavvufta öğretilen nefsi levvame gibi bir şey. Bir kötülüğün içine düşüyorsun, gafletle bir yanlış, işte bir yanlış bir bakış atıyorsun, öyle diyelim. Efendim, bulunmaman gereken yerde bir bulunuyorsun. İşte elinle bir günah işliyorsun, gözünle bir günah işliyorsun falan, neyse. Bir günah işliyorsun, bir şekilde düşüyorsun kendine sahip olmayarak. Fakat fazla beklemeden, tabiri caizse o günahı umursamamazlık yapmıyorsun. Hemen diyor Cenab-ı Hak, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ Hemen kısa sürede tevbeye yöneliyor. Bir anda. Hemen nefsi levvame devreye giriyor adeta. Kendini kötülemeye başlıyor. Pişman olmaya başlıyor ve Rabbine yöneliyor. Tevbeye yöneliyor. Allah böylelerinin tevbelerini kabul eder diyor Yüce Rabbimiz. Elhamdülillah. Eğer şöyle anlasaydık, daha o zaman kurtuluşumuz çok zordu. Yani şöyle söyleyelim. Eğer bile bile günah işleyen kimsenin, bilerek günah işleyen kimsenin tevbesini Allah kabul etmez diyecek olsaydı, o zaman çok durumumuz kötüydü. Ama burada bir cehalet kavramı, böyle geniş bir manası var. Hem bilgisizlik, ama bilgisizlik de şöyle, normal okuma yazma bilgisizliği değil. Şuursuzca diyelim. Şuursuzca bir şey yapıyorsunuz. Kötülüğün içine düşüyorsunuz ve anında da hemen tevbeye yöneliyorsunuz. Allah böylelerinin tevbesini kabul eder. Ve kânallâhu alîmen hakîme. Allah her şeyi çok iyi bilir ve çok da hikmet sahibidir. Yani hem Allah bizi bilir, değil mi? Bizim nefsimizin bize neler yaptığını çok iyi bilir. Allah hangi tür hatalara nasıl düşeceğimizi çok iyi bilir. Her şeyi çok iyi bilir. Gönüllerimizi çok iyi bilir. Tevbede ne kadar samimiyiz değiliz onu bilir. Aynı zamanda Rabbimiz hakimdir. Efendim, yaptığı her şeyi sapasağlam yapar. Ortaya koyduğu kurallar, kanunlar, hükümler, prensipler son derece muhkemdir. Yani sapasağlamdır ve hikmet doludur. Çünkü Allah hakimdir. Bakın, veleyseti tevbetu, fakat diyor şunlara tevbe yok. Bunların tevbesi kabul edilmez. Şimdi bu ayet kimlerin tevbesinin kabul edilmeyeceğini anlatıyor. 18. ayet. Veleyseti tevbetu lillezine ya'melune seyyiat. Bu kötülükleri işlemeyi kendine adeta virt edinmiş adam. Ya'melun fiili muzari olarak, yani şimdiki zaman, daha doğrusu geniş zaman kipiyle kullanılmış. Adamın işi gücü günah işlemek. İşliyor. Sürekli kötülüğün içinde. Hani işleyip hemen tevbeye yönelmek diye de bir şey yok. Müslüman belki, tamam. Müslüman, mümin adam. Ama kötülüğe alışmış. Evet, hayat tarzı haline dönüşmüş. Ne zamana kadar? Hatta izâ hadara ehadehumul mevt. Ölüm gelinceye kadar böyle. Ölüm gelmiş, kendisine sekerat-ı mevt hali gelmiş, perdeler kalkmış tabiri caizse. Hatta izâ hadara ehadehumul mevt, gâle innî tübtül an. Tam o zaman diyor ki, şimdi tevbe ettim diyor. Son nefese kadar devam, Son nefes Allah muhafaza perdeler açılmış. Artık öbür taraftan el sallama başlamış. Oradaki alemler bir şekilde görülmeye başlamış. Diyorsun ki şimdi tövbe ettim. Firavun'un tövbesi gibi tabiri caizse. Ha, müminlerde de demek ki böyle bir noktaya kadar giden oluyor. Son ana kadar, ölüm gelinceye kadar böyle bir seyyiatla haşır neşir. Kötülüklerle haşır neşir olmuş. İçine, onların içine düşmüş. Yüreğinde bir pişmanlık yok. Tam böyle ölüm gelince de, Azrail'le burun buruna gelince de şimdi tövbe ettim diyor. Cenab-ı Hak bu tövbe yok diyor. Böyle bir tövbe ya Allah kabul etmez. Kabul etmez. Başka hangi tövbeyi kabul etmez Rabbimiz? وَلَلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارِ Kafir olarak ölmüş. Kafir olarak ölmüş. Onların da tövbelerini kabul etmez Allah. Bazı alimler bunu şöyle anlamışlar. Kafir olarak öldükten sonra bir tövbe olmuş. Hani bazen ayetler var ya o şekilde. Ya Rabbi demişler, şimdi gördük her şeyi. Tamam. Hadi bizi bir döndür de. Bak nasıl bir kul olacağız anlamında. Bir dönelim şu tekrar bir dünyaya. Ama artık iş bitiyor. Perdeler kapanmış. Kimisi böyle anlamış. Kafir olarak ölmüşler ama öldükten sonra böyle bir tevbe hali onlarda zuhur etmiş. Bunların tevbesinde faydası yok. Fakat şöyle de anlamak sanki daha doğru gibi. Ömrü zaten kafir olarak geçmiş bu adamın. Ha, tamam mı? Son anda o da diğerleri gibi şimdi tevbe ettim diyor. Şimdi döndüm. Şimdi Firavun'un imanı gibi işte. Tam böyle ölüm gelmiş. Kafir olarak yaşamış. Hayatı küffar olarak devam etmiş. Son anda, son nefeste galiba bu Müslümanların dediği doğru demiş. Tevbe ya Rabbi demiş. Ölüm gelmiş ama işte yoğun bakımda nefes alıp veriyorsun. Tam sekerat hali. Nefeslerin sayılı sayılı yavaş yavaş çıkıyor. Şimdi tevbe ettim diyorsun. Diyor ki Cenab-ı Hak o tevbe makbul değil. Geçerli bir tevbe değil. Bu tevbe değil. Ulaike اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا Böylelerine, yani tevbeyi son nefese kadar geciktirenlere diyelim. İster Müslüman olup günahların içinde böyle debelensin ölünceye kadar, son anda tevbeye yönelsin. İster gavur olarak yaşasın tabiri caizse, son anda imana gelsin. İsterse kafir olarak ölüp de öldükten sonra ben şimdi anladım artık bir daha bir dünyaya döneyim anlamında bir geri dönüş manasında bir tevbe arzulasın. Bunların hepsi ile ilgili, bu grupların hepsi ile ilgili Cenab-ı Hak buyuruyor ki onlara çok acıklı bir azap hazırladık. Çok acıklı bir azap hazırladık. Buradan şurada çıkıyor aslında. Hakikaten çok ince bir nokta. Demek ki tevbeyi son nefese kadar geciktiren müminler de mutlaka bir azap çekecek. Hani şunu da biliyoruz biz. Şirk koşulması hariç Allah dilediği kullarına günahlarını bağışlar. Değil mi? Kendisine şirk koşulması hariç Allah bağışlar. Ehl-i sünnet akidesi de böyledir. Kur'an-ı Azimüşşan ayeti de böyledir. Fakat burada apaçık bir şekilde sanki Yüce Rabbimiz bunu bize burada haber veriyor. Böyle tevbeyi günah işleyip de günahların içerisinde bir hayat tarzı, günahları bir hayat tarzı haline getirip gerçekten haşır neşir olmaya ölünceye kadar devam eden kimseler de Allahu Alem bir şekilde belki de bilemediğimiz şekilde şirkin içine de düşmüş oluyorlar. Neden? O günahlara karşı sen son nefese kadar bir pişmanlık duymuyorsun. Ve hevanı putlaştırmış oluyorsun. Değil mi? Kendi arzularını, nefsinin arzularını, lüzumsuz arzularını, Allah'ın yasak kıldığı arzuları çok serbestçe, gönülden isteyerek adeta yapıyorsun. Burada zaten sen kendi nefsini putlaştırarak bir şirkin içine girmişsin. Yani fiilen Allahu Alem bu kimseler de bu anlamda bir şirkin içine düştüklerinden olsa gerektir ki Yüce Rabbimiz böylelerine diyor her birine bir azab-ı elim hazırladık diyor. Yani bunların kurtuluş şansı çok görünmüyor. Allah muhafaza buyursun. Belki mümin tamam kelime-i tevhid getirdiği için, kelime-i şehadet getirdiği için bu kadar günahın içinde tevbesiz de ölse sonunda cennete girecektir. Tamam, cehennemde ebedi kalmayacaktır. Ama cehennem gibi ya da Allah'ın bildiği, bizim bilmediğimiz başka azap çeşitleri de olabilir. O azaplarla azap görmeden bunların cennete girme şansı da çok görünmüyor. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La yahillu lekum en terithun nisa'e kerha. Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal değildir. Bu ayet tabii cahiliye toplumunda bir adet varmış. Şöyle bir adet. Baba öldüğü zaman, işte anne hayattaysa eğer o babanın bir başka hanımdan büyük oğlu varsa tabii olarak o anneye miras yoluyla efendim onu kendine eş ediyormuş. Eş ediniyormuş. Cahiliye toplumunda böyle bir şey var. Ya da evlat yok diyelim, böyle bir başka hanımdan erkek evladı yok. O ölen babanın erkek akrabalarından kim önce gelir, işte bir elbise, bir ceket neyse, bir abasını o kadının üzerine atarsa, o kadın onun anlamına gelir, ona mirasçı olurmuş zorla. Ya kendisi evlenir, ya da onu birisiyle evlendirir, mehrini kendisi alırmış. Cenab-ı Hak o cahiliye adetini bu ayetle de ortadan kaldırıyor. Böyle bir şekilde kadınlara miras yoluyla efendim zoraki efendim onlara sahip olmanız helal değildir. Bir bu şekilde anlaşılmış. Bir de şöyle anlaşılmış ayet. Kadınlara zorla mirasçı olmanız helal değildir. Yani birincisi de kadının kendisine mirasçı olmaktı. Bu ise ikinci mana ise kadının malına, mülküne zorla mirasçı olmak size helal değildir. Nasıl oluyor bu? Şöyle oluyormuş. Mesela bir erkek kadınla bir aile hayatı yaşamıyor. Ama boşamıyor da. Bu diyor ölsün. Bir şekilde ölsün. Kadının da anasından, atasından belki de işte veya ticaret yapıyorsa o toplumda da var o. Kadının da kendine has malı mülkü oluyor. Onu zora koşarak efendim, ölmesini bekleyerek ya da diyorlar mesela yetim kızlar var kendi yanında, babalarından mal mülk kalmış. Onları isteseler bile bir kocaya vermeyerek onların mallarına mirasçı olma niyetiyle onları yanında tutuyor. Bu tür zulümler oluyor. O toplumda, cahiliye toplumunda bu çeşit kadınların mallarına zorla mirasçı olmak, istemeye istemeye mirasçı olmak gibi bir tarz tutturuyorlar. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki kadınlara bu şekilde mirasçı olmaya kalkmayın. Bu size helal değildir. Yani içinizdeki niyetleri Allah bilir. Yani onun malına göz dikerek bir şekilde, onun malını elde etme adına, onlara zulmederek onların mallarını ele geçirmeye çalışmanız bu size helal değildir. Gerçekten İslam tabii o dönemde zaten belki toplumların hemen hemen birçoğunda tarih boyunca kadınlara bu anlamda zulümler olmuş. Surenin ismi de Suretün Nisa, zaten kadınlarla ilgili bir sure. Yüce Rabbimiz onların haklarını bir bir kendilerine iade ediyor adeta. Onlara zorla mirasçı olmaya kalkmayın. وَلَا تَعْطُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. Bir de diyor, onlara verdiğiniz mehirlerden bir kısmını geriye almak için onları sıkıştırmayın. Onları sıkıştırmayın. Şimdi bir mehir vaat etmişsiniz veya takılar takmışsınız. Bir şekilde onun bir kısmını kendinize almak istiyorsunuz yani, ama sıkıştırıyorsun kadını. Psikolojik baskı diyelim biz buna, sosyal baskı diyelim, maddi baskı diyelim, bir şekilde. Cenab-ı Hak buyuruyor ki böyle yapmayın. Bu da helal değil size. Onlar kendiliklerinden zaten mehirlerinden size bir şey verirlerse afiyetle yiyin diyor bir başka ayette. Ama böyle zoraki yaparsanız, onlar istemeye istemeye sıkıştıra sıkıştıra onları bu anlamda mehirlerinden vazgeçsinler ya da bir kısmını bize versinler anlamında bir baskı uygularsanız, bir sıkıştırma yaparsanız bu helal değildir. İlla en ye'tine bi fahişetin mübeyyine. Ancak diyor apaçık bir hayasızlık onlardan görürseniz, bu hayasızlık da daha çok işte efendim kadının gerçekten cinsel anlamda zinaya düşmesi ya da böyle tabiri caizse kocasını zora sokacak, kocasının yüzünü kara edecek bu fuhşiyat tarzı efendim aşağılıklara düşerse bir kadın, o zaman diyor sıkıştırabilirsiniz adeta Yüce Rabbimiz. O zaman sıkıştırabilirsiniz. O zaman çünkü o kadın o aile olma, hanım olma, eş olma faziletini zaten yitirmiş, bir şekilde yitirmiş. Ve siz onunla geçici bir süre değil, ölünceye kadar evlenme niyetiyle bir araya geldiniz. Ve mehri de siz onun için verdiniz zaten. Madem ki bu hanım efendim bu hanımlığını düzgün yapmıyor, değil mi? İffetini koruyamıyor, kocasının hakkını koruyamıyor, bir şekilde efendim kötü yola düşüyor, kötü yola düşmüş, o zaman diyor sıkıştırabilirsiniz. O zaman onlara verdiğinizin bir kısmını geri alma noktasında da olsa niyetiniz, bunu yapabilirsiniz diye Yüce Rabbimiz burada bir istisna getiriyor. Alimler diyorlar ki çünkü tamam onun bütün mehrini almayın. Çünkü sizinle bir müddet beraber size eşlik etti. Aile hayatını beraber yaşadınız. Ama size hiyanet ettiği için tabiri caizse, sizin namusunuzu koruyamadığı için, böyle bir kötü yola düştüğü için o gelecek hayattaki yaşantının karşılığı gibi görülebilecek mehrin tamamını almaya da hak kazanacak bir liyakati kendinde tutamadı. Onun için apaçık bir böyle delilli adeta müsellem, herkes tarafından bilinen veya en azından 3-4 şahit tarafından bilinen veya 4 şahit olmaz da sen bizzat bilirsin. Şahit olmadığı için de ispat edemezsin. Sen muttali olmuşsundur onun kötülüğüne. O zaman onu sıkıştırıp onun boşanmasını zorlayacak tarza getirebilirsiniz. Kadın şöyle de boşanma isteyebilir. Ben sana mehrimden şu kadar vereyim, sen beni boşa der. Erkek o çerçevede boşayabilir. Yani bu anlamda sıkıştırabilirsiniz diyor Yüce Rabbimiz. Bu olabilir. Fakat böyle bir durum söz konusu değilse, onlar gerçekten iffetli, namuslu, efendim hanımefendi olarak eşlik vazifelerini yerine getirirlerken siz sıkıştırırsanız, sıkıştırma neticesinde o hanımcağız psikolojik baskı diyelim, başka baskılardan dolayı da size mehrinden bir şeyleri vermek durumunda kalırsa, bu size helal olmaz diyor Cenab-ı Hak. Helal olmaz, tıyıp olmaz. Onu kullanmanız size doğru olmaz. Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Onlarla güzel güzel geçinin diyor Cenab-ı Hak. Hanımlarla güzel güzel geçinin. Örf neyi gerektiriyorsa öyle geçinin. Toplumunuzdaki örfünüz neyi gerektiriyorsa, meşru örf ama. Yani İslam ve İslam'ın ya da Kur'an ve sünnetin yasakladığı bir örf değil. Kur'an ve sünnetin meşru gördüğü örfünüz çerçevesinde, gelenekleriniz çerçevesinde güzel bir şekilde, maruf bir şekilde, aklı selime ve şer-i şerife uygun olarak onlarla geçinin. Geçinmek esastır. فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız, olur ya, bazen oluyor insan diyelim, 10 yıl güzel yaşıyorlar, 20 yıl güzel yaşıyorlar, sonra bakıyorsun, işte doygunluk mu oluyor efendim, gözünden mi düşüyor, gönlünden mi düşüyor, niye öyle oluyorsa, bazen 50 yaşından sonra, 60 yaşından sonra bile insanların ayrıldıklarını da görüyorsunuz. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, fe in kerihtumuhunne, onlardan şayet hoşlanmayacak bir durumunuz söz konusu olursa, hoşlanmadığınız bir duygu içinize gelecek olursa, fe'asa en tekrahu şey'en ve yec'alallahu fihi hayran kethira. Şunu da unutmayın diyor. Siz bir şeyi hoşlanmazsınız, hoşunuza gitmez. Yani yüreğinizde böyle duygularınız negatif anlamda efendim değişmeye başlamıştır. Hoşlanmayabilirsiniz ama diyor sizin hoşlanmadığınız o şeyde belki Allah birçok hayır yaratmıştır. birçok hayır vardır. O zaman şunu demek istiyor Rabbimiz. Siz hemen gönlünüze bir hoşlanmama duygusu düşünce hemen iyi geçinmeyi bir kenara bırakıp boşanmayı aklınıza getirmeyin. Tamam mı? Sabırlı olmayı öğrenin. Yani onlarla geçimli olmaya gayret edin. Sebatkar olmaya çalışın. Bazı hoşnutsuzluklarınız, hoşunuza gitmeyen hususlar olabilir. Burada da gözünüz her şeyi görmesin. Gönlünüz hazmetsin. Hazmedici olun. Çünkü diyor bir şeyi hoşlanmayabilirsiniz ama Allah belki o şeyde çok büyük hayırlar yaratmış olabilir. Sanki şöyle bir şey. Özellikle böyle bir kadınlarda fuhşiyat gibi apaçık bir kötülük, apaçık bir aşağılık görülmediği sürece sanki Rabbimiz şöyle arzuluyor. Murad-ı Subhani o. Ne yapın yapın eğer böyle bir, diyor, bir çirkeflik yoksa onlarla geçinmenin yoluna bakın. Çünkü boşandığınız takdirde belki daha büyük zararlara uğrayacaksınız. Daha büyük acılar sizi bekleyecek. Yani nitekim karşılaşılıyor böyle. Eskiyi arayan çok insan duyuyorsunuz değil mi? Yahu diyor sabretseydik daha iyiydi diyor. Pişman oluyor. Başını taştan taşa vuruyor ama iş işten de geçmiş olabiliyor. Yüce Rabbimiz sanki boşanma noktasında bir konuda şey yapıyor. O fuhşiyat konusuna çok dikkat çekiyor. Eğer diyor bu konuda bir şey varsa tamam haklısınız diyor adeta. Erkeklere böyle bir hak veriyor. Bir de şu nüşuz diye bir kavram var. O da ilerideki ayetlerde gelecek. Nüşuz da serkeşlik yapması. Kadının eşine karşı itaatsizlik yapması. Onu ezmeye başlaması. Maalesef belli yaştan sonra diyorlar ki hani çocuklar büyür. İşte erkeğe ihtiyacın çok artık kalmadığına dair kadının gönlünde bir duygu belirmeye başlar. Ondan sonra da kadın zulmetmeye başlar diyor. Erkeğe zulmetmeye başlar. Hakikaten onun adı da nüşuzdur işte. Böyle serkeşlik yapmasıdır. Cenab-ı Hak orada da erkeğe hak veriyor. Tamam. Yani orada da boşanma durumu makul görülüyor. Ama normal şartlar altında sanki bu iki durumun haricinde Yüce Rabbimiz ne yapın yapın arayı bulun diyor. Yani geçinmeye çalışın, birbirinize sabretmeye çalışın. Hoşlanmadığınız şey olabilir ama siz hoşlanmazsınız. Allah onda çok büyük hayır yaratmıştır, hayır ortaya çıkarmıştır diyerek de bizi adeta bu konuda uyarıyor. Bunlar hayati efendim meseleler gerçekten. Rabbimiz kullarının her konusunu böyle detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle aile ilişkileri, miras konuları Kur'an'da çok detaylı. Aile hukuku son derece önemli. İnsanın hayatını cennet de der, cehennem de der. Bu bakımdan Rabbimiz bu konularda ince ince detay diye ifade edebileceğimiz her konuya girmiş oluyor. Ve in erattum istibdale zevcim mekane zevç buyuruyor ki eğer eşinizi değiştirmek isterseniz bir eşin yerine diğer bir eş alma gibi bir duygu içinize gelirse böyle bir niyetlenirseniz ve ateytum ihtahunne kıntaran o önceki eşinize kantar kantar tabii yüklerle mehir de vermiş olsanız bir çuval altın da vermiş olsanız diyor Rabbimiz فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا sakın diyor ondan hiçbir şey almayın. Her tarafını işte kolunu bilekli dirseğine kadar altın doldurdun. İşte ne bileyim birçok şeyler vaat ettin, tarla verdin, efendim ev verdin, araba verdin. Olur ya imkanına göre her şeyi verdin. Hiçbir şey almayın diyor Cenab-ı Hak. Hazreti Ömer Efendimiz bir gün hutbeye çıkıyor. Diyor ki, bakıyor ki mehirler yükselmiş. Bunlara bir sınır getirelim diyor. 400 dirhemin üzerinde mehri yasaklıyor. 1280 gram gümüş. Hutbede söylüyor bunu. Bunun üstüne kimse çıkmasın diyor. Çünkü diyor evlilik zorlaşıyor. Evlilik zorlaşınca ahlaksızlık artacak. Oradan hanımın birisi kalkıyor. Ya Ömer diyor. Senin dediğini mi tutacağız? Allah'ın kitabını da söyleneni mi tutacağız diyor. Yani Allah'ın kitabındakini bırakıp senin hükmünü mü yerine getireceğiz? Ne demek diyor Hazreti Ömer. Ne demek böyle bir şey olabilir mi diyor. Elbette Allah'ın kitabında olanı yapacağız diyor. Fakat ya Ömer diyor, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de siz onlara kantar kantar, tabiri caizse çuval çuval mehir de verseniz ondan bir şey almayın buyuruyor. Dolayısıyla ama sen diyorsun ki işte 1280 gramdan fazla olmaz. Fesubhanallah diyor Hazreti Ömer. Bir kadın bile diyor Ömer'den çok şey biliyor. Sonra çıkıyor tekrar hutbeye, ey cemaat diyor, ben böyle söylemiştim. Fakat diyor bu hanımcağız uyardı, doğru söylüyor. Artık diyor dilediğiniz gibi yapın. Tamam mı? Dilediğiniz gibi yapın. Onun için mehrin üst sınırı yoktur derler. Herkes mali durumuna göre verebildiği kadar verir derler. İşte Hazreti Ömer de bu. Allah'ın ayetindeki gerçek kendisine hatırlatılınca alir râsi vel ayn diyerek hemen ona teslim oluyor. اَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Yoksa siz diyor o kadına iftiralar atarak, bühtanlar ileri sürerek, büyük bir günah yüklenerek onun diyor mehrine mi konmak istiyorsunuz? Onu mu almak istersiniz? Böyle bir şey mi yapmak istiyorsunuz? Hani Yüce Rabbimiz bir önceki ayette apaçık fuhşiyat, apaçık bir kötü yola düşme durumu söz konusu olmadığı sürece onları sıkıştırıp da hani mehirlerinden bir kısmını alma gibi bir yola girmeyin buyurmuştu ya. Şimdi diyor kantar kantar verdik diye bunu da başka türlü alamayacağız. En iyisi ben bu kadına bir iftira atayım. Tamam mı? Bu kadın beni aldatıyor diyeyim. İşte böyle yalan söyleyeyim. Böyle bir büyük günahı da üstleneyim diyerek siz bunu mu yapmak istiyorsunuz? Diyor hocam. Başka türlü alma yolun yok. Efendim canın öyle istemiş. O eşini boşayacakmışsın. Öbürün bir yeni hanımla evlenecekmişsin. Tamam mı? Önceki hanıma birçok şey verdin diye yüreğin cız ediyor. Onu da geri almak için bir yol aramaya başlıyorsun. Bu yol da iftira mı olacak diyor Cenab-ı Hak. Sakın bunu yapmayın diyor müminlere. Yani Allah kulunu biliyor. Demek ki insanlar çoğu zaman da böyle yapar zaten. Onu önce yerin dibine batırmak ister. Kendini haklı çıkarmak için. Değil mi? Ona bir takım iftiralar atar. Dedikodular atar. Ondan sonra kendini güya temize çıkarır. Kendinin haklı olduğunu iddia etmeye çalışır. Ama Yüce Rabbimiz ben sizi biliyorum diyor. Yüreğinizi bilirim, içinizden geçeni bilirim. Sakın böyle yapmayın diye uyarmış oluyor. Ve keyfe te'hudûnehu? Nasıl alırsınız ki diyor onu. Ve kad efta ba'dukum ila ba'd. Birbirinize kaynadınız. Birbirinizle işte karı koca oldunuz. İçli dışlı oldunuz. Böyle bir yakınlık oldunuz. Baş başa oldunuz. Nasıl böyle bir şeyi almayı düşünebilirsiniz ki? Ve ahadne minkum mithaqan galiza. Üstelik o kadınlar sizden sapa sağlam söz almışken, yani o mehri alırken tamam karşılıklı nikah akdinde rıza ile siz bunu evet dediniz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle diyerek buna evet dediniz. Böyle söz verdiniz. Bir de böyle bir hayatta yaşadınız. Belli bir dönem yaşadınız. Yeni bir eş almak için böyle bir yola başvurunca ondaki mehri alma adına nasıl böyle bir yola diyor girersiniz. Sakın böyle yapmayın diye Yüce Rabbimiz kullarını uyarıyor. Cenab-ı Hak hepimize huzurlu aile hayatları nasip ve müyesser eylesin. Zulmün küçüğünden de büyüğünden de hepimizi muhafaza buyursun. Haramın küçüğünden de büyüğünden de hepimizi muhafaza buyursun. Lillahi Teala'l-Fatiha.
Erkam Radyo'da Doktor Adem Ergül'le Tefsir Saati programını dinlediniz.